Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Dey 1399, Hicri Kameri 29 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 13 Ocak 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, insanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması ve Sıddıkaye Kübra Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın şehadeti adlı programlarımızı dinleyebileceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem yasası nükleer anlaşmadan çekilmek değil dedi. Velayeti İran'ın Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için acele etmediğini söyledi. Merendi, Amerikan aşılarının işe yarayacağının garantisinin olmadığını söyledi. Zarif, 11 Eylül teröristleri Pompeo'nun sevdiği ülkelerdendi dedi. General Safevi, Amerika Şehit Süleymani Mektebi'nden stratejik bir yenilgi aldı dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yürütme, yasama ve yargı başkanları, petrole bağlı olan bütçeyi azaltma ve halkın geçimini ve sağlığını temin etme gereğini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü toplantının sonunda yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasını sağlık, geçim, zalimce yaptırımları etkisiz hale getirme ve kaldırması olarak nitelendirerek, hükümetin Dünya Aşı Derneği COVAX aşısının sağlanması alanında istekte bulunduğunu ve bunun parasını ödediklerini, bu yolla satın alınan milyonlarca doz aşının halkın kullanımına sunulacağını söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı Seyyid İbrahim Reisi de üçlü oturumda duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusu düşünülmeli, yöneticiler ve girişimciler çaba göstermeli, çalışmalı ve desteklenmeli dedi. İran Yasama Başkanı Muhammed Bagir Galibaf da üç kurumunda petrole bağımlılığı sıfıra indirmeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi. Gelecek yılın bütçesinde petrole bağımlılığı azaltmak olarak hedeflerden biridir. Ancak bu hedefe ulaşmak için bir yöntem farklılığı vardır. Bu farklılıkları gidermek için önümüzdeki hafta Gelir Komitesi Başkanı ve Bütçe Tüketim Komitesi Başkanı ve Ortak Komisyon Başkanı ile bir toplantının yapılmasına karar verildi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı bazı ülkelerin aşırılıklarıyla yüzleşme ihtiyacına değinerek İran halkı aleyhindeki yaptırımları kaldırmaya ve çıkarlarını korumaya yönelik stratejik eylem kanununun nükleer anlaşmadan çıkmak olmadığını söyledi. Muhammed Bagır Galibaf dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin eserlerin korunması ve yayınlanması ofisinin sitesinde yayınlanan röportajda şunları söyledi. Tüm üyeler herhangi bir üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer tarafın da yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini belirtmiştir. Galibaf nükleer anlaşmanın temel felsefesinin Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından uygulanan bütün yaptırımları kaldırmak olduğunu belirterek, İran nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi ancak Amerika ve Avrupa ülkeleri yükümlülüklerine bağlı kalmadı dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünün Tahran için geçerli olmadığını vurgulayarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla uygulanan yaptırımları kaldırmak, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğuna dikkat çekti.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika'nın nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planına geri dönmesi şartının yaptırımların kaldırılması olduğunu belirterek, İran Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için acele etmiyor dedi. İslam İnkılabı rehberinin eserlerinin korunması ve yayınlanması ofisinin sitesinde dün yayınlanan röportajda Amerika'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmadığına işaret eden Ali Ekber Velayeti, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönecek olması halinde İran aleyhindeki yaptırımlara son vermeli ve geçmişteki eksikliklerini telafi etmelidir dedi. Velayeti yaptırımların kaldırılmasını İran'ın mantıklı ve akılcı bir talebi olduğuna değinerek İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdi ancak Amerikalılar sözleri üzerine durmadı ve geri dönmek istiyorlarsa taahhüt ettikleri yaptırımları kaldırmaları gerekiyor dedi. Velayeti nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'ye üye olan herhangi bir devletin nükleer teknolojinin barışçıl faydalarından yararlanma hakkına sahip olduğunu belirterek herhangi bir ülkenin bunu diğerleri için engelleyemeyeceğini söyledi. Ali Ekber Velayeti barışçıl nükleer teknolojinin faydalarından istifade edilmesinin İran için bir zorunluluk olduğunu belirterek, er ya da geç fosil yakıtlar tükenecek ve İran'ın elektrik ve enerji üretmek ve endüstriyel ve bilimsel çalışmaları ilerletmek için nükleer yeteneklerini kullanması gerekiyor dedi.
İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı ve eski Sağlık Bakanlarından Ali Rıza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta, yeni mRNA teknolojisiyle üretilen Amerikan aşılarının uzun vadeli etkinliği ve yan etkisi olmamasında bir garanti yoktur, dedi. Merendi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdi. Mektupta Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Yönetimi Ajansı İcra İşler Müdürü'nün koronayı siyasallaştırmayın şeklindeki sözlerine tepki olarak, güvenilmez teknolojiye sahip veya yeterince güvenilir olmayan aşıların reddedilip reddedilmeyeceğine İran'ın karar vermesi en tabi hakkıdır, dedi. Merendi, Amerika'da üretilen aşının uzun vadeli yan etkilerinin belirsiz olduğunu, öyle ki Amerikan vatandaşlarının bile yan etkileri varsa bu konuda üretici şirketler ve devlet aleyhinde dava açma haklarının olmadığını söyledi. İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektubun bir başka yerinde, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika'nın insanlık dışı yaptırımlarına tepki göstermemesi işte siyasidir ve bunun için Amerika'nın mRNA aşısının insanlara yapılacak olmasında kaygı da bundandır. Zira bu gibi aşıların insanlar üzerinde uygulanması konusunda da izin almaya gerek duyulmamıştır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun El-Kaide'nin İran ile bağlantılı olduğu temelsiz iddiaları ile ilgili, kimse aldanmaz, 11 Eylül teröristlerin tamamı Pompeo'nun Orta Doğu bölgesindeki sevdiği ülkelerdendi, hiçbiri İran'dan değildi, dedi. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pompeo'yu kastederek, bay yalan söyleriz, aldatırız, hırsızlık yaparız. acınacak şekilde Küba'yı terörist olarak adlandırmaktan, hayali çıkışlarının sınıflandırılmasında ve İran'ın El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddialarına kadar acınacak bir durumda facia dolu mesleğini savaş yanlısı yalanlarla son vermektedir diye yazdı. Zarif kimsenin aldanmayacağını, zira tüm 11 Eylül teröristlerin Pompeo'nun Batı Asya bölgesindeki sevdiği ülkelerden olduğunu söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada İran'ın 11 Eylül saldırısının yapılmasına yardım ettiğini iddia ederek El-Kaide'nin yeni merkezinin İran olduğunu ileri sürdü. Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusefi, Newsweek'e verdiği röportajda bu yanlış ve saçma iddialar yeni bir şey değil ve sadece Trump yönetiminin başarısız İranofobi politikasını umutsuzca sürdürdüğü gerçeğini güçlendiriyor dedi. Pompeo daha önce yaptığı açıklamada ben CIA başkanıydım, biz yalan söylerdik, sahtekarlık yapardık, biz hırsızlık yapardık demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3000 kişi öldü ve 6000'den fazla kişi de yaralandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın El-Kaide ile ilgili karnesinin şeffaf olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın El-Kaide ile irtibatı konusundaki iddialarına tepki gösteren Hatipzade, İran'ın yıllardan beri Amerikan devlet terörünün ve onların desteklediği grupların kurbanı olduğunu, El-Kaide ve IŞİD ile mücadelede şeffaf ve savunulabilir karnesi olduğunu söyledi. Pompeo'nun bakanlığının sona ermesine bir hafta kala bu iddiaları ortaya atmasının İran aleyhinde azami politikalarının hezimete uğradığının göstergesi olduğunu belirten Hatipzade, bu gibi iddialara dayanmanın Amerika'ya bir faydasının olamayacağını söyledi. Pompeo'nun daha önce de CIA başkanlığı döneminde ve petrodolarlar karşısında İran ve El-Kaide arasında sahte irtibatlar oluşturma çabasına da değinen Hatipzade, İranlı yetkililerin yıllardan beri bu senaryolara gerekli cevapları verdiklerini hatırlattı.
İran Savunma Bakanı Tugyaral Hatemi, İslam Cumhuriyeti düşmanlarına hitaben bir hata yapmaları halinde İran silahlı kuvvetlerinden anında karşılık göreceklerini söyledi. Tuğgeneral Emir Hatemi salı günü İran'ın önde gelen savunma ve nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin 40. günü merasiminde yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güvenliğini savunmada ve birbiriyle irtibatlı olan bölgenin güvenliğini savunmada tamamen hazırdır ve herhangi bir tehdide karşı anında karşılık verir dedi. İran Savunma Bakanı düşmanın Şehit Fahrizade'nin ilmi işlerini aksatmayacağını belirterek bu şehidin yerine atanan bir başka yetenekli kişinin Şehit Fahrizade'nin çalışmalarını daha güçlü bir şekilde sürdüreceğini söyledi. Tuğgeneral Hatemi'ye göre İran hükümeti Savunma Bakanlığı Araştırma Kurumu'nun bütçesini %250 arttırdığını ve İslami Şura Meclisi de bu kurumu güçlendirmek için ciddi çalışmalar yapmakta olduğunda sözlerini ekledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkumandan Yardımcısı ve Üst Düzey Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Amerikalıların Batı Asya bölgesinde Şehit Süleymani Mektebi'nden stratejik yenilgiye uğradığını söyledi. Tümgeneral Seyit Yahya Rahim Safevi dün yaptığı açıklamada mazlum ve Müslüman Afganistan ve Irak'ın askeri işgalinde Amerika ve müttefiklerinin siyasi ve askeri yenilgisinde etkili faktörlerden biri Şehit Süleymani ve Mektebi'ydi dedi. Tümgeneral Rahim Safevi Afganistan ve Irak'ın ezilen mazlum halklarının kahramanca mücadeleleri de bu yenilgi üzerinde büyük etkisi oldu ama Şehit Süleyman'ın bunda rolü büyüktü. Ve Amerikalılar Batı Asya bölgesindeki Şehit Süleyman'ı mektebinden stratejik bir yenilgi aldı dedi. Tüm General Rahim Safevi şunları söyledi. Amerikalılar o kadar aptaldı ki ekonomik rakibi Çin'i ve askeri rakibi Rusya'yı Afganistan ve Irak'ta savaşarak ihmal ettiler. Bu ihmalin galibi İran, Rusya ve Çin oldu. Sahayı kaybeden Amerikalılar oldu.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 179.208 COVID-19 testi yapıldı. 9.809 kişinin testi pozitif çıktı. 171 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 10.013 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.218.464'e yükseldi. Test sayısı 26.555.992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.346.285, vefat sayısı 23.152, ağır hasta sayısı 2.701 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %4,5, yatak doluluk oranı %45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %60,6 oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na acil çağrı ile başvurdu. Öztürk ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez tarafından yapılan yazılı açıklamada Dubai'de 20 Şubat 2018'de gözaltına alınan Mehmet Ali Öztürk için Birleşmiş Milletler'e başvuru yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada başvuruda Türkiye vatandaşı iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün tutuklanmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, İşkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı. İfadelerine yer verildi.
Türkiye Güvenlik Güçleri İstanbul'da IŞİD terör örgütünün bir üyesini tutukladı. İçişleri Bakanlığı 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan IŞİD mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Açıklamada yakalanan kişinin Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Berra Kod isimli Mahir El Aggal'la hareket ettiği, Türkiye'deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcının getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. İçişleri'nin açıklamasında El Aggal'ın 20 Temmuz 2015 tarihinde bir intihar eylemcisiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiğinin belirlendiğini de işaret edildi.
Türkiye bağlantılı terörist unsurlar Suriye vatandaşlarının dükkanlarını silah zoruyla ele geçirirken oraları silah depolarına dönüştürdüler. Suriye resmi haber ajansı SANA, yerel kaynaklardan alıntı yaparak Türkiye paralı askerlerinin kuzeydoğudaki Haseke ilinin Rasulayn kasabasında bazı Suriyeli esnafı tahliye ettiğini bildirdi. Kaynaklar unsurların dükkanlardan eşya çaldıklarını ve buraları silah depolarına dönüştürdüklerini bildirdiler.
Terör rejimi İsrail ordusu bu sabah Irak ve Suriye sınırında iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. El Alem'e göre ırkçı rejim İsrail ordusu savaş uçakları bu sabah Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal ve Deir-Uzur bölgelerini hedef aldı. Bu konuda Suriyeli bir askeri kaynak hava saldırılarının saat 1.10'da İsrail savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini söyledi. Irkçı İsrail'in söz konusu hava saldırılarında şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Siyonist rejim İsrail'in Batı Şeria'da yeni işgal yerleşke inşasına ilişkin son duyurusunun ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü ırkçı rejimi Batı Şeria'daki site çalışmalarını durdurmaya çalıştı. Sputnik'e göre Peter Stano ırkçı İsrail'i yasa dışı yerleşimler inşa etmek yerine bu eylemleri durdurmaya ve görüşmeleri sürdürmeye çağırıyoruz dedi. Bu arada İsrail'li insan hakları kuruluşu Bitti Selam'ın hazırladığı raporda Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında yer alan tarihi Filistin topraklarına işaret edilerek artık İsrail'e apartheid devleti diyebiliriz denildi.
Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı. Kongre olaylarının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı anayasanın 25. maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.
FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olaylar kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında dava açıldı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven Antoine geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olaylar kapsamında 160 kişi hakkında dava açıldığını ve bu sayının önemli ölçüde artacağını açıkladı.
Ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Salı günü Amerika'nın Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü ilan etmek kararından duyduğu endişeyi dile getirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği'nin Dış Eylem Servisi yayınladığı bildirdi. Washington'un hareketinin Yemen ihtilafına kapsamlı bir çözüm bulma yönündeki Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaları daha da karmaşıklaştıracağına yer verildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'daki güvenlik krizi konusunda. Donald Trump'ın silahlı taraftarlarının 6 Ocak tarihinde Kongre binasına baskın düzenleyip bu gibi eylemlere devam edeceklerine dair tehditleri ve güvenlik yetkililerinin peş peşe istifaları Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'in yemin töreni arifesinde güvenlik krizinin patlak vermesine yol açmıştır. Bu bağlamda son olarak Amerika Ulusal Güvenlik Bakanlığı geçici bakanı Chad Wolf, yeni başkanın yemin törenine 8 gün kala görevinden istifa etti. Wolf, Trump'ın taraftarlarının Kongre binasına düzenlediği baskın dahil son sıralarda yaşanan olayları yüzünden görevinden istifa ettiğini vurguladı. Wolf daha önce Trump'tan Kongre binasına yönelik baskın sırasında yaşanan şiddet eylemlerini kınayarak görevinde kalmasını istemişti. Wolf'tan önce Trump'ın yönetimindeki üst düzey bazı yetkililer de görevlerinden istifa etmişti. Bu istifalar, Beyaz Saray'daki görev süresi dolmak üzere olan Donald Trump'ın onuruna yönelik sert darbe sayılıyor. Zira istifalara atılan imzalar, Amerika'da hali hazırda yaşanan kritik günlerde Amerika'da güvenliğin korunması konusunda açık şekilde bir boşluğun patlak verdiğini yansıtıyor. Bu olaylar ilerleyen günlerde Amerika'da büyük fırtınanın kopabileceğinin habercisidir. Fox News'un bildirdiğine göre İç Güvenlik Bakanlığı Biden'in yemin töreninin güvenliğini sağlayacak esas kurumdur ve bu istifa 20 Ocak için yapılan ve öngörülen güvenlik tedbirlerini etkileyebilir. Bu bağlamda Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken Federal Soruşturma Bürosu'nun ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı. Bültende 10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresine silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki Amerika Kongresi'nde de silahlı protestolar olacak ifadesine yer verildi. Amerika'da güvenlik durumunun vizyonu Trump'ı destekleyen silahlı grupların gelecek günlerde isyan ve kargaşa için sık sık savurdukları tehditlerine göre kötü olacağı tahmin ediliyor. Yaşanan mevcut şartlarda Amerika sadece eşine rastlanmayan siyasi krize maruz kalmış değil, aynı zamanda derin ve tehlikeli bir güvenlik krizi içine de sürüklenmiştir. Aslında Amerika'daki kriz iç ve uluslararası arenada daha geniş boyutlara ulaşmakta. Hala seçimlere hile karıştığı iddiasından vazgeçmeyen fakat Kongre olayının ardından taktiksel olarak geri adım atan Amerika Başkanı Donald Trump, iktidarı Joe Biden'e bırakacağını söyledikten sonra yeniden önceki pozisyona dönerek iktidarda kalıp görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Trump'ın radikal taraftarları ise kutuplaşmış Amerikan toplumunda 50 eyalette silahlı kaos yaratmak pahasına bile Trump'ı destekleyeceklere vurgu yapmaktadırlar. Kongre olayı Amerika polisinin benzer radikal gruplar ve silahlı kişilere karşı duracak güçte olmadığını ortaya koydu. Bu nedenle federal hükümet ulusal muhafız birliğini güvenlik önlemleri için kullanması gerekiyor. Nitekim Amerika Ulusal Muhafız Birliği Biden'in yemin töreninin güvenliğini sağlamak için 15 bin muhafızı konuşlandıracağını duyurdu. Ancak şimdiden Biden'in yemin edeceği günde Trump'ın binlerce taraftarının Washington'da toplanarak yeniden kargaşa yol açabilecekleri düşünülüyor. Eski cumhuriyetçi stratejist Steve Schmidt'in sözlerine göre Trumpistler ve genel olarak Trumpizm faşist izlerini taşıyan totaliter bir harekettir. Dünyada en büyük askeri harcamaya sahip Amerika için durumu kontrol altına alamaması ve iç güvenliği sağlayamaması son derece bu ülke için aşağılayıcı bir durum olacak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Irak'ta erken seçim için siyasiler faaliyette başını taşıyor. Irak'ta erken parlamento seçimleri 5 ay sonra yapılacak ancak siyasi gruplar şimdiden bu seçimler için hazırlık faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Irak'ta seçimler ve güç ilişkileri daha ziyade mezhepsel eğilimler üzerine kurulu. Irak'ta güç münasebetlerinde Şiiler, Sünniler ve Kürtler 3 esas aktör olarak biliniyor. Bunlardan her biri de birkaç siyasi grup ve harekete ayrılıyor. Bu gruplar 6 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan erken seçimler için faaliyetlerine başlamışlardır. Irak'ta yapılacak parlamento seçimleri için gündemde olan konulardan biri meclis seçimlerine katılacak seçmen sayısının düşük olma ihtimali. Başka bir ifadeyle seçime katılım oranının az olmasıdır. Bunun da muhtelif sebepleri vardır. Ancak hükümetlerin halkın geçim ve yaşam şartlarını iyileştirmedeki acziyet ve zaafı, Irak vatandaşlarının memnuniyetsizliğinin artması, halk ile hükümet arasında mesafenin artması, siyasi gruplar arasında çekişmeler ve bu grupların halkın taleplerini pek önemsememeleri gibi sebepler, Irak'ta düzenlenecek erken seçimlere katılacak seçmenlerin sayısının düşük olmasına yol açabilir. Geçen 4 yılda Irak halkı her zamandan ziyade siyasi gruplar arasında çekişmeleri, protesto eylemlerine, Amerika'nın Irak'ın iç işlerine artan müdahalesine ve hükümetin bunun karşısında atıl ve pasif tutumuna tanık olmuştur. Böylece analizler Irak halkının büyük kısmının oy için sandığa gitmeyeceği yönündedir. Irak'ta erken seçimlere aylar kala siyasi grupların faaliyete başlaması, bu grupların ülkeye hakim durum ve gelecek seçimlerin öneminin farkında olarak daha fazla sandalye kazanmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını gösteriyor. Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasında bu çabaları şimdiden görmek mümkündür. Ancak parlamentoda sandalyelerin büyük kısmının Şii grupların elinde olduğundan Şii gruplar içinde de rekabetin giderek artmakta olduğu görülüyor. Irak'ta erken seçimlerle ilgili Şii hareketlerin faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bazıları yeniden güç kazanmak, bazıları daha fazla güç kazanmak ve bazıları da yeni dönem başlatmak için çaba göstermekteler. Ehl-i Sünnet ve Kürtler için aynı durum geçerlidir. Bu bağlamda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ve ona bağlı grup da seçimler için çabalarını tırmandırmıştır. Anlaşılan el-Kazimi, Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasında faaliyetlerini arttırmak ve üçlü akımlar ve grupların tümünün katılımıyla gelecek seçimler için bir liste hazırlamaya çalışmakta. Şii gruplardan bazılarının bile el-Kazimi ile ittifak kurma ihtimali söz konusu. Ammarekim ve Tiyar el-Hikmi hareketi bu çerçevede yer alıyor. Daha önce yaptıkları açıklamalarda Haziran'da yapılacak erken seçimlerde 2018 seçimlerinden daha fazla oy ve sandalye kazanacağını söyleyen Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr ve grubu da erken seçimler için çabalarını arttırmış gözüküyor. Nitekim Sadr grubu toplumun geleneksel tabanının yanı sıra yeni grupların oylarını kazanacağını temenni ediyor. Diğer yandan El Fethi İttifakı da seçim çabalarını yoğunlaştırarak Irak vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirme, Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığını koruma sloganlarıyla erken seçimlerde daha fazla oy elde edeceğini temenni ediyor. Yapılan tahminler Irak'ta kurulacak hükümetin koalisyon hükümeti olacağı ve gruplardan hiçbirinin kendi rakipleri karşısında tek başına çoğunluğu elde edemeyeceği yönündedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Dey 1399, Hicri Kameri 29 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 13 Ocak 2021 Çarşamba. ...1137 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Cemadül Evvel 305'te İmam Zaman Aleyhisselam'ın ikinci özel naibi Muhammed bin Osman bin Said Amri vefat etti. O, İmam Zaman Aleyhisselam'ın ilk özel naibi olan babası Osman bin Said'in vefatı ardından Hicri Kameri 1265'te bu makama geldi. Muhammed bin Osman bin Said Amri babası gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin güvenini kazanmıştı ve naiplik makamının sürdü 40 yıl boyunca Abbasilerin tüm baskılarına rağmen vazifesini en iyi şekilde yerine getiriyor ve o Hazretin mesajlarını halka iletiyordu. İmam Zaman Aleyhisselam değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Hicri Kameri 260 ila 329 yılına dek küçük gaybet dönemini geçirdi ki bu süre içinde 4 naib o Hazretin aracısı olarak halkla irtibatta bulunuyordu. Ancak Hicri Kameri 329'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam büyük gaybet dönemi başladı ki bu süre içinde özel naibi olmamıştır. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Dey 1375'te İranlı çağdaş İranolog Dr. Ahmet Tefezzuli vefat etti. Fars Dil ve Edebiyatı darında Tahran Üniversitesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Tefezzuli, İran eski dilleri ve kültüründe Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü ve yüksek lisans ve doktorasını aldı. Tahran Üniversitesi'nin önde gelen hocalarından olan Dr. Ahmet Tefezzuli, Fars Dili ve Edebiyatı Kurultayı'nın daimi üyesiydi ve eski diller alanında dünyaca üne kavuştu. Dr. Ahmet Tefezzuli, dünya bilimsel dili olarak Fars Edebiyatı'na olan hizmetlerinden dolayı Asya kıtasından ilk hoca olarak Rusya Federasyonu St. Petersburg Devlet Üniversitesi Bilimsel Konseyi'nden onursal doktorasını aldı. ...46 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Dey 1353'te İranlı hekim ve fakih Ayetullah Seyyid Ebul Hasan Refi Kazvin'i vefat etti. Hicri Şems'e 1270'te Kazvin'de dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ebul Hasan Refi Kazvin'i dini ilimleri Kazvin ve Tahran'da öğrendi. Tahran'da önde gelen alimlerden dersler alan Ayetullah Refi Kazvin'in nakli ve akli bilimlerde yüksek seviyelere ulaştı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Dey 1373'te İranlı araştırmacı ve şair Abdülvahab Vesal Şirazi vefat etti. Nurani lakaplı Abdülvahab Vesal Şirazi Hicri Şems'e 1302'de İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. Şiraz'da ilk eğitimini bitirdikten sonra Tahran'a gelen Abdülvahab Vesal Şirazi burada Fars dili ve edebiyatında doktorasını aldı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Dey 1376'da İranlı mütercim Üstad Muhammed Gazi vefat etti. Fransızcaya musallat olan Gazi birçok ünlü edebi ve tarihi eserleri tercüme etti. Don Kişot, Beyaz Diş ve Penguen Adası gibi dünyanın ünlü eserlerini Farsçaya çevirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
TÜİK'e göre işsizlik oranı %12.7, DİSK-AR ise geniş tanımlı veriyi hatırlattı.
Karar.
Yok demekle işsizlik bitmiyor.
Ve Yeni Asya.
Millet İttifakı'nda dağılma yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Olcak'tan 11 Ocak tarihli karar gazetesinde Boğaziçi fethedildi ama hala aşımız yok. Başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan o kelepçenin fotoğrafını görünce ülkem adına müthiş bir korkuya kapıldığımı itiraf etmeliyim. O üniversiteki 28 Şubat'ın karanlık günlerine direnmiş ve de başörtüsü yasağını uygulamayarak akademik özgürlüğe sahip çıkmış sayılı bilim kurumlarımızdan birisidir. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Taha Akyol'un 3 gün önce köşesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin başarılı rektörlerinden Profesör Üstün Ergüder'in Yüksek Öğretimin Fırtınalı Sularında adlı kitabından bu konudaki görüşlerine yer verdi. Başörtüsü yasağının uygulanması için gelen baskılara direnen Profesör Ergüder'in üniversite kapısına polis dikmenin ne demek olduğunu anlatan şu cümlesi AK Parti iktidarı için bir anlam ifade eder mi doğrusu çok merak ediyorum. En kolayı ve belki de tek yolu işi polise ve güvenlik güçlerine havale etmek. O zaman kampüsün girişi garnizon nizamiyesine dönüşür. Bu da üniversiteye yakışmaz, değerleriyle uyuşmaz. Öylesine talihsiz günlerden geçiyoruz ki yıllarca akademik özgürlüğün savunan AK Parti'nin iktidar olduğu bir Türkiye'de üniversitenin kapısına kelepçe takılıyor, kayyım atanıyor, bu da yetmiyor. İktidarın küçük ortağı MHP'nin genel başkanı kayyım atanmasını protesto eden öğrencilerin başının ezilmesini istiyor. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'ni fethettik, gençlerin protestosunu ezdik. Kelimeleri cımbızlayarak icat ettiğimiz yapay darbe tartışmaları için Milli Savunma Bakanlığı marifetiyle gece yarısı mücadele bildirileri yayınladık, polis kuvveti ve yargı gücüyle eleştirileri susturduk. İyi güzel de Türkiye'nin her gün derinleşen ekonomik sorunlarına, hukuktaki içler acısı halimize, salgınla mücadeledeki beceriksizliğimize çoktan tarihin çöplüğüne atılmış bulunan bu yasakçı anlayışla çare üretebilir miyiz? Maalesef her geçen gün daha biraz MHP'lileşen AK Parti giderek geniş toplum kesimleriyle bağlarını kopartıyor ve özellikle de genç kuşaklarla arasına kalın duvarlar örüyor. Bütün eleştirileri hain kategorisi içinde değerlendirdiği için de normalleşmenin nasıl bir şey olduğunu ve aklı selim yolunu tümden unutmuş bulunuyor. MHP lideri Bahçeli'nin aklına çok muhtaç halde oldukları için hiçbir AK Partili'nin bu gidişin nerede ve nasıl sonuçlanacağını düşünmediğini biliyorum. Ama akla ve mantığa itibar eden birileri bu halin muhasebesini mutlaka yapmalı.
Arslan Tekin 11 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Protestolar nereye varır?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre karşı belli kesimlerin protestolarının gezi olaylarını andıracak gelişmelere yol açacağı gören R.T. Erdoğan devreye girme ihtiyacı duydu. İki tarafın da tavrı politiktir. Saray Türkiye'de sadece ve sadece kendilerinin yaşama ve yönetme hakkı olduğu hesabı içinde, yanlarında yer alanların dışında hiç kimseye tahammülleri yok. Muhalif gördüklerine, alabildiğine yükleniyorlar. Yüklendikleri muhaliflerin yalnız olmadıklarını, peşlerinden milyonların gittiğini ve o milyonların da bu vatanın evladı olduğunu bile bile akıllarına getirmiyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Reis, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayininde kanuni hakkını kullandığını söylüyor. Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü, iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu gibi eylemlerin demokrasiyle, hak arayışlarıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Döneminde kasıtlı tavırları diyeyim, daha öte bir söz kullanmayayım, ağır tenkit ettiğim ve mahkemeye verildiğim Boğaziçi Üniversitesi'nin daha önceki rektörü Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu oylamada %86 oy aldığı halde tercih edilmedi. Bir başkası rektör yapıldı ama o kadar gürültü çıkarılmadı. Bu rektörde neden ortalık karıştı? Bir düşünmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın terör iltisaklı sözlerine katılıyorum. Ancak öyle bir yol takip edilmeliydi ki terör iltisaklarına fırsat verilmemeliydi. Yeni rektörü incitmek istemem. Öğrencilerin karşısına geçip Metallica dinlediğini söylemesi, bakın ben de sizdenim dememeye getirmesi ciddiyetsiz, gülünç, çocukça. Siyasi tarihçi Profesör Doktor Baran Dural'ın değerlendirmesinin son bölümünü vereceğim. Bahsettiğim gibi kendisi de Boğaziçi Üniversitesi ile bağlantılı Robert Kolejli. Rektör atamasıyla ilgili yürütülen lehte aleyhte gürültü kirliliğinin biraz dışına çıkıldığında olayın fazlasıyla politikleştirildiği fark edilmektedir. Gerçi önceki sistemde rektör seçiliyor gibi görünüyor ama iktidardaki partinin hangi ideolojik eğilime sahip olunursa olsun belirlediği kişi yine bu makama seçiliyordu. Geçmiş dönemlerde 5. sıradaki adayın sırf siyasal görüşleri nedeniyle rektör atandığına şahit olunmuştur. Boğaziçi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi okullar geleneği olan okullardır. Bu okullara sırf iktidara yakın olsun diye rektör atanması anlayışına karşıyım. Esasına bakılırsa Cumhurbaşkanı'nın atamasına bırakılan bugünkü sistem de en az bir önceki kadar eleştirilmeye muhtaç bir sistem. Zira üniversitelerin siyasal merkeze bağımlı olmalarından ziyade bağımsız, merkez kaç unsurlar olmaları akademik eğitim ve bilimsel tarafsızlık ilkesine göre daha doğru gibi gözüküyor.
Bekir Gündoğmuş 11 Ocak tarihli Milli Gazete'de İttifaklar ve Siyaset başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İttifak tartışmaları Türkiye'de siyasal gündemin odağına yerleşti. Esasında bu beklenmeyen olağanüstü bir gelişme de değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte zaten siyasetin ittifaklar zemininde şekilleneceği herkesin malumuydu. Bugün Türkiye'de siyaset yapan partilerin İktidar ya da muhalefet fark etmez, ittifak gerçekliğinden uzakta değerlendirmeler yaparak kendisine rota belirleyecek olması, siyasetin geleceğini okuyamama problemine davetiye çıkartacaktır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Parlamenter sistemde var olan iktidar-muhalefet ilişkileri üzerinden bugüne ve yarına dönük söylem ve politika geliştirmek aldatıcı olma riski taşımakta. Zira Türkiye beğenilir ya da beğenilmez mevcut durumda parlamenter sistem ile değil başkanlık sistemiyle idare edilmekte. Alışkan olunan siyasi denklemler ve ilişkilerin oldukça aşındığını unutmamak gerekiyor. Sistem değişikliğinin sadece kağıtta kalmadığını, taammüllerin dışında bir yöntem anlayışının getirildiğini, partilerin buna göre hesap yapmak zorunda kaldığını bilmek gerekiyor. 50+1 şartının dahi nedenli bir denklem potansiyeline sahip olduğunu, seçim ittifaklarının kaçınılmaz hale geldiğini bilmemek mümkün değil elbette. Peki bugün Türkiye'de ittifak konusu niçin bir anda tartışmanın odağına yerleşti? Çünkü son dönemde şartlar değişiyor ve hesaplar yeniden güncelleniyor. Bu köşeyi takip eden okuyucularımız bileceklerdir ki bir süredir Türkiye'de ittifak senaryolarına ilişkin muhtemel konulara değinmeye çalışıyorduk. Bunun en önemli sebebi ise ittifak teorilerinin de ortaya koyduğu şekliyle bir siyasal ortamın doğduğu yönündeki tespitimizdi. Şöyle ki iki ittifak sisteminin yaşandığı herhangi bir ülkede ekonomide işler iyiye gitmiyorsa ve iktidar partisi ya da partileri gündem belirleme kabiliyetini kaybettilerse, seçmen desteği çoğunluğun altına düştüğü ise ittifaklar önünde iki yol belirlemektedir. Birinci seçenek ittifakların yön değiştirmesi. Türkiye örneği üzerinde verirsek cumhurdan millete, milletten cumhura doğru yön değiştirmeler olabilir. İkinci seçenek hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifi yeni bir ittifakın ortaya çıkmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türk servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türk yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması.
Değerli dinleyiciler, insanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu özel sohbetimizin ilk bölümünde özellikle de koronavirüs koşulları altında kimi şirketlerin insanları sömürmeye çalışmasını ele alacağız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 19D konuşmasında İran Sağlık Bakanlığı çalışanlarına şükranlarını bildirerek koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen aşının testini de takdir ederek bu aşının ülkeyi onurlandırdığını vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sözlerinin devamında ayrıca Amerika ve İngiliz aşısının ülkeye girişinin yasak olduğuna vurgu yaparak şu açıklamada bulundu. Amerikalılar aşı üretebilselerdi, ülkelerinde bu tür feci koronavirüs durumu ortaya çıkmazdı. Bir günde 4000 kişi kadar hayat kaybı olmazdı. Buna ilaveten esasında onlar güvenilmez. Bu aşılar kimi zaman milleti test etmek içindir.
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları da eklediler. Tabii ki Fransızların da kanlı olaylardaki mazisinden dolayı onlara da iyimser değilim. Ancak başka ülkelerden aşıyı tedarik etmekte bir sakınca görmüyorum. Değerli dinleyiciler, işte sohbetimizin devamında bu hususa ve bu alanda temkinli ve dikkatli bir kararı gerektiren açıklamalar, raporlar ve belgelere odaklanacağız.
Dünya genelinde koronavirüs aşılarının üretimi ve test edilmesinin başlamasından beri kimi aşıların işlevsizliği ve etkisizliği hakkında şaibeler ortaya atılmıştır. Dünya genelinde kimi ülkelerde aşılama sürecinin
بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو